destek attı.
Merhaba sevgili dinleyenler, Destek Hattı programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Özgül Piyer'de, program yapımcımız Nurettin Çetin ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Recep Özlem iletiyor. Bugün sizlerle hayatın önemli bir noktası uyku konusunu konuşacağız. Bu konuyla ilgili bizlere soru ve sorularınızı iletmek isterseniz sosyal medya hesaplarımızı ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook ve Twitter hesabımız TRT Destek Hattı, e-mail adresimiz destekhattı@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 112 alan koduyla 463-34-19 463-34-21. Evet, uyku hem çocuklarda hem de yetişkinlerde uyku konusunda konuşmak istiyoruz. Aslında uyku insanın hayatında böyle bir dinlenme ve ciddi bir ihtiyaç. Belki bizim için böyle bir keyif, ah keşke bir rahat uyusam, bir işte uyku saati gelse dinlensem gibi düşündüğümüz bir boyut gibiyken aslında insanın hayatının çok ciddi bölümünü teşkil eden ve bu ihtiyaçla doğru karşılandığında da kişinin daha sağlıklı olarak hayatına devam etmesini sağlayan bir ihtiyaç bu. Temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Özellikle uykuyla ilgili noktada insanın bir yapısının olması gerekiyor. Genellikle bir alışkanlıktır. Bebeklikten itibaren başlar. İşte çocukluk dönemi, sonra daha sonra yetişkinlik dönemi, yaşlık dönemi. Uyku, bir kaliteli uyku uyuduğunuz zaman hayatınızda da o kalite fazladır. Ama tabii bu alışkanlık kavramını daha çok bebeklik döneminde anne babaların çocuklara alıştırması gerekirken maalesef sanki bu kendiliğinden gelişen ve sanki çocuğun kendi ihtiyacına göre belirlenen bir durum gibi algıladıkları için anne babalar çocuklar da orada bir uyku eğitimi vermekte zorlanabiliyorlar. Daha sonra da büyüdüğü zaman tek başına uyku uyuma ve kaliteli uyku uyuma dediğimiz kendi yatağında uyuma ve süreyi doğru kullanarak uyuma, derin uykuda uyuma, gece uyanmadan uyuma gibi uyku eğitimini sağlık alamayan çocuk bebeklikte kendi başına uyuyamıyorsa, işte büyüdüğü zaman yatağına gittiği zaman orada uykusuz kalma, anne babanın yanındaki o bebeklikte ya da biraz daha böyle 3-2-3-4 yaşlarındaki onlarla beraber uyumuşsa o ihtiyacı talep etme gibi noktalar çocukta ta o dönemden itibaren yavaş yavaş uykuyla ilgili bir problem olmaya başlar. Yetişkinlerle konuştuğumda hep şöyle söyler. Derler ki ya ben çocukluğum da böyleydi, gençliğim de böyle, ben çok rahat uyumayan biriyim der. Ya da der ki ben uykuyu, benim için çok önemli, deliksiz uyuyan biriyim. Belli bir yaşta olan, böyle 60 yaş üstü olan yetişkinlerde derler ki ah gençken o kadar çok uyumak isterdik ama şimdi uykumuz gelse bile uyuyamıyoruz. Artık uyku bizim için çok da ihtiyaç gibi gözlenmiyor. Ya da işte bir yerleriniz ağrımaya başlıyor. Ya da artık hedeflerimiz gün içinde çok da fazla koşuşturmalı bir hayat olmadığı zaman gece dinlenme ihtiyacı da aza iniyor. O yüzden de hayatın içindeki uyku kısmını doğru planlarsak huzurlu yaşamak daha da rahat olacaktır. Tabii uykuyla ilgili yetişkinlerde uykusuzluk, uyku apnesi dediğimiz noktalar ve gece çok uyuma veya çok sık sık uyanma gibi problemler ortaya çıkıyor. Bunlar da kişilerde psikolojik anlamda rahatsızlıklar oluşturabiliyor. Çünkü günün iş hayatınızda size bir performans ihtiyacınız var. Bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Eğer kaliteli uyumamışsanız ve dinlenerek kalkmamışsanız o zaman gün içinde kendinizi çok da zinde hissetmeyebiliyorsunuz. Birçok psikolojik hastalıklarda da aşırı uyuma veya hiç uyumama gibi durumlarda söz konusu. Yani demek ki uyku aslında insanın bir noktada ne kadar sağlıklı olduğunu ve hayatın ne kadar dengeli ve kaliteli yaşadığını gösteren bir ölçütmüş gibi değerlendirebiliriz. Şimdi bebeklerde uyku dediğimiz noktada doğar doğmaz bebekler 22 saat, gün 24 saattir 22 saat uyurlar. İşte 2 saat bir karın doyurmaları vardır. O ilk bir haftada anne biraz daha böyle zorla onu uyandırarak karın doyurmaya çalışır. Daha sonra biraz daha büyüdükçe, zaman geçti, bir ay olduktan sonra işte uyku 20 saate iner. Daha sonra 2 aydan sonra biraz daha uyku 18-19 saat gibi olmaya başlar. Yani gittikçe Çocukta uykuda bir azalma olması gerekir ama tabii annelere sorduğunuzda çocuğun hiç uyumadığını söyleyen anne sayısı çok fazladır. Hiç uyumuyor çünkü bebeklerde gaz problemi vardır ve gaz probleminden dolayı eğer beslenmeden sonra hem anne sütü alan ya da farklı beslenen çocuklarda o gaz çıkmamışsa çocuk uykudayken o gaz onu rahatsız eder ve uyanır. Ya da annenin yanında uyuma ihtiyacı vardır çünkü annenin bedeninden henüz kendisini ayrı hissetmemiştir. Tam böyle annenin bedeninde ona uyurken kendi yatağına koyduğunuzda karnını doyurduktan sonra belki o annenin sıcaklığını hissetmeye bağlı ağlayarak tekrar annenin yanına geçme isteği olabilir. Ya da anne hem emzirme hem lohusalık döneminde henüz daha kendisiyle bebeğini ayıramamıştır. Hem psikolojik anlamda ayıramamıştır. Onu ayrı bir yere koymak istemez. Hem de sürekli emzirme ve ilgi, alaka ve uyanmasından dolayı anne yorgun olduğu için işte yanımda olsun hemen emzireyim yanıma koyayım gibi kendi yatağında uyumayı sürdürebilir bebek için. Tabii bunların hepsi sıkıntılı durumlardır. O yüzden de uyku eğitimini mutlaka bebeklikten itibaren ilk önce 6 aya kadar anne babanın odasında ayrı bir sepette ayrı bir yatakta 6 aydan sonra da kendi odasında uyku eğitimini vermemiz gerekiyor. Tabii bunu söylüyoruz ama bunu uygulayan anne baba sayısı o kadar az ki nedeni biraz önce söylediğimiz gibi hem çocuğundan ayrılmak istemeyen anne onu çok küçük görüp aman bir şey olur yani ben onu başka bir odaya koyamam düşüncesi hem de annenin o gece yorgunlukları, gündüz yorgunlukları yani yeni bir bebekle hayatı yaşamaya çalışırken yaşadığı yorgunluklardan dolayı daha rahat etme anlamında olan bir durumdur. Anne ve babayla uyumaya başlayan çocuk 2 yaşından sonra anne baba ayırmaya çalışırlar. İşte o 2 yaşına kadar anne babayla beraber aynı yatakta ya da aynı odada kalan çocuk 2 yaşından sonra ayrı bir odaya geçtiği zaman kendini tedirgin hissedebilir. Çünkü o dönemde bunu bir terk edilme olarak da değerlendirebilir ayrı bir odaya geçtiğinde ama yine de eğer 2 yaşına kadar bunu vermemişsek 2 yaşından sonra kendi odasını oluşturmak, kendi odasına, kendi yatağında yatmasını sağlamak önemlidir. 2 yaşından sonra çocuklar eğer bazı anne babalar 4-5 yaşına kadar da kendi odalarında ya da çocukların odalarında kendileri de yatabiliyorlar. Bunlar da doğru hareketler değil. Yani bir eğitimi verirken yanlışla başlayıp sonra o yanlışı sürdürdükten sonra yeniden o yanlışı düzeltmek ve düzelttikten sonra yeniden bir eğitim vermek çok da kolay değildir. Sağlıklı uyku uyumadığında çocuklar uykusuzlukla ilgili problemin yanında özellikle çocuklarda anneye karşı, anneye babaya karşı bağımlılık, tek başına hayatı devam ettirememe, korku ve kaygı, kendine ait bir mekanda tek başına yaşayamama veya bir aitlik duygusunu yerleştirememe gibi zeminde birçok probleme neden olacak sorunlar oluşturabilirler. Evet, bir sorumuz var. Cemil Hanım bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşmış. Anne mide ile ilgili ağrı şikayeti 15 yıl sürdü. Bu süreçte tedaviler sonuç vermedi. Daha sonra bilinçaltı yöntemleri denedik. Bu yöntemler sonuç verdi ve ağrılar kesildi. Bu konuda çok yeterli olduğumuzu bilmiyoruz. Bu tedavi yöntemleriyle ilgili değerlendirmelerinizi öğrenmemiz mümkün mü diye sormuş. Bu da farklı bir noktada durum. Şimdi insanlar kendileri sıkıntı yaşıyorsunuz. Bilinçaltı yöntemleriyle bu 15 yıllık bir mide ağrısını geçirmek mümkün mü? Tabii olabilir o noktada. Yani fiziksel kökenli bir problem değilse yani bir tıbbi anlamda tedavi edecek ilaçla, ameliyatla ya da bir beslenme programıyla değilse burada yine bir strese bağlı bir durumdur. Tabii ki bilinçaltı yöntemleriyle zaten tedavi olması mümkün ama biz kendimizi bu noktada tedavi edebilmemiz için ya da bu noktada başkalarına bu yardımcı olabilmemiz için ilk önce bu teknikleri iyi öğrenmemiz lazım. Bu tedavi yöntemleri vardı tabii hipnozda bir tedavi yöntemidir onunla beraber bilinçaltını boşaltma yöntemleri vardır. Nedir bilinçaltı sorulan soruyla baktığımız zaman şimdi bir masanın üstü var bir de masanın altı var. Masanın üstünde gördükleriniz var masanın altında göremedikleriniz var ama ben masanın altındakileri görüyorum. Nedir kişi bir yaşadığı bir hayat vardır bir de hoşuna gitmeyen istemeyen ve zorlandığı noktaları masanın altına atıyor bir de bilinç üstü var orada da hoşlandığı şeyler kadar olmak istediği şeyleri de bir üst tarafta tutmaya çalışıyor. İnsan bir taraftan bu ortadaki dengeyi kurmaya çalışıyor. Bir taraftan da o bilinçaltındakiler onu rahatsız eder. Yani aşağıdan sürekli yukarıya bir vurma vardır. Sıkıştırır onu. İyi insan olmak, kötü insan olmak, mutlu insan olmak ve o mutsuzluğun size verdiği noktayla sürekli bir mücadele içinde olursunuz ve bu mücadelede siz eğer doğru şekilde kendinizi programlarsanız o bilinçaltı dediğimiz, hoşlanmadığınız, çöp gibi düşündüğümüz ya da kullanmadığımız bir oda vardır. Oraya attığımız eşyalar veya kullanılmayan eski eşyalar vardır. Ardiye gibi olan yerler de vardır. İşte oradaki o olayları temizlemek mümkün. Ama buradaki durum şu. Kişinin kendisiyle ilgili konuları temizleyebilmesi için kendini çok iyi tanıması ve hesabı olduğu kişilerle de çok iyi bu hesabını halletmesi lazım. Ne demek bilinçaltı? Farz edelim ki kayınvalideniz vefat etti ama siz 40-50 yaşlarına geldiniz. Onunla ilgili sorunlarınız çözülmedi. Kızgınsınız ona ve bilinçaltınızı boşaltmak istiyorsunuz. Şimdi hesaplaşma imkanınız yok ama kızgınlıklarınız var. Veya bir arkadaşınızdan zamanda çok zarar gördünüz. Zaman geçti, onu aşamadınız. Bugün onunla hesaplaşmak istiyorsunuz. Veya kendi dünyanızda başkalarının kazandıklarına karşı bir kızgınlıklarınız var, öfkeniz var insanlara karşı. Ya da bazı imkanlar size sunulmadı diye kızgınlıklarınız var. Bütün bunlarla barışmak, geçmişte hesaplaşmak dediğimiz noktada biraz kendi kendimize bunu yapmak kolay da değil o konuda. Çünkü çok yardım almamız gerekiyor. Nedir bu yardım? O insanlara karşı hangi duygularla baktınız? O anki konumunuz nelerdi? Ve o insanlarla mücadele ederken ve siz o mücadelenin içine girerken hangi amaçla girdiniz? Bunlar çok ciddi meseleler. Mutlaka bu konuda bir eğitimden geçmemiz gerekiyor. Ama şunu yapabiliriz. Bu dönemden sonra bilinçaltımızı doldurmayız. Yani insanlara çok hesabımız olmaz. Bunu yapmak için de tek yöntemimiz vardır. Karşıdaki kişinin yaptığı davranışlarda iki türlü nokta vardır. Ya kastı vardır sizde ya da bilmeyerek yapıyordur. Bilmeyerek yapanı zaten affederiz. Kastı olanı da bizi karşıdaki kişinin bizi üzmemesi için veya bizim canımızı sıkmaması için onun söylediğini zaten dikkate almayız. Mesele budur aslında bilinçaltının ya da ilişkiler içinde belki iç içe girişlerimiz olduğumuz eşler, çocuklar, akraba ilişkileri, komşu ilişkileri, iş arkadaşları, ekonomik anlamda paylaşımların olduğu, belki işte aynı işi paylaşıyorsunuz, ortak paraların olması, miras konuları, sevginin paylaşımı, işte mal paylaşımı, o kadar çok şeyler var ki bunlar da biraz daha belki tevekkülle yaklaşmak, yani üstünüze düşeni yapmak, üstünüze düşenin dışındaki kısımda da tevekkül etmek. Yani evet, bu benim işe bu kadardı, gerisi de demek ki nasipte değilmiş diyebilmek. Ama ilk önce gayretimizi yapmamız gerekiyor. Gayretten sonra diğer nokta, yani eğer bizim burada sıkıntımız geçmişle ilgiliyse bunu mutlaka bir davranış terapistinden yardım alarak bu geçmişi boşaltmamız gerekiyor. Çünkü o duygular bizde şekil almış olabilir ama bundan sonra eğer kendimizi onu boşalttıktan sonra kontrol edebiliriz yeni ilişkilerde. Doğru düşünerek, yani olumlu düşünebiliriz. Olaylara duygu yüklemek yerine karşıdaki kişinin düşüncesi olarak algılayabiliriz. İçsel hale getirmeyebiliriz. Bunun birçok teknikleri vardır. Aslında bu bir hayatı yaşama sanatıdır. Mesela uyku konusunda konuşuyoruz. Yani doğru şekilde uyku eğitimini vermemişseniz sorun olmuştur. Bu sefer uyku sorununu nasıl çözebiliriz diye bakıyorsunuz. O yüzden de bizler ilk önce doğru eğitim almamız lazım. Hayata bakışta sorumluluklarımız nelerdir? Bunların içindeki görevler nelerdir? Çok bireysel mi yaşamamız gerekiyor? Toplumsal hayat içinde üstümüze düşenler nelerdir? Fedakarlık kavramı ne demektir? Paylaşım ne demektir? Kendimiz için mi yaşamalıyız? Genellikle bencil insanlar mutsuz olurlar. Neden? Çünkü hep kişi kendini doyurmaya, yani alıcı konumdaysa bir bebek ve çocuk gibi, bebek ve çocuk alıcı konumdadır, mecburdur ve alıcı konum onu doyurur. Ama diğer noktada bizler verici olmamız gerekiyor ki mutlu olalım. İnsan ne kadar çok verici bir noktaya geldi o kadar mutlu demektir. Evet, Melek Hanım, bize bir sorumuz daha olacak herhalde. Tamam, bir sorumuz daha olacak. Onu da cevaplayacağım. Bu konumuzu birazcık bitirelim, uyku konusunu. Çocuklardaki uyku eğitimini mutlaka 6 aya kadar bizim odamızda bir ayrı bir yatakta veya bir sepette 6 aydan sonra kendi odasında vermemiz lazım. Eğer emzirme ile besliyorsak emzirme işlemini yaptıktan sonra gazını çıkarttıktan sonra tekrar yatağına koymamız gerekiyor. Yani yemek saatiyle uyku saatini ayırır gibi. Nasıl ki evde yemek saatinde uyku, yatakta yemek yiyemiyorsak, burada da çocuklara bunu o ilk bebeklikten öğrettiğimizde çocuklar bunu öğrenmeye müsaittir. Ve kendi yatağında yatmayı, bireysel anlamda tek başına yatmayı öğrenen bebekler ve daha sonra çocuklar ileriki dönemlerde de kendi yataklarında huzurla uyuyan ve geceyi daha dingin geçiren, daha huzurlu geçen bireyler haline gelebiliyorlar. Uyku problemi daha az yaşayabiliyorlar ama daha çok anne ve babayla beraber uyuduğu dönemde bireysel olarak kendi kendine yetmeyi öğrenmeyen ve aitlik duygusunu başka bir bedene dokunmadan tek başına kendi yatağında yatmayı başaramayan çocuklar İleriki dönemlerde de o ayrılma zorunluluğu olacak. Çünkü eninde sonunda 7 yaşını ayırmasanız 8'de ayıracaksınız. 8'de ayırmasanız 9'da ayıracaksınız. Mutlaka kendi yatağında yatacak. Bu çocuklar genellikle eğer geç ayrılmışlarsa anne babanın yanından gecelerin uyanır, anne babanın yanına giderler, tekrar kendi yataklarına gelirler. Yani orada uykuda birdenbire uyanıp kendini yalnız hissetme durumu bizim çocuklara doğru uyku eğitimi verememizden kaynaklanıyor. Yani çocuk uyandığında da kendi yatağında olmalı. Uyku ihtiyacı geldiği zaman da kendi yatağında olmalı. O bebeklik dönemine kadar, 2 yaşına kadar zaten anne yatağa koyar, emzirir. İhtiyacı olduğu zaman tekrar emzirir, yine yatağına koyar. Ama 2 yaşından sonra işte ona bir masal okumak, pijamalarını giydirmeye yardımcı olmak, geceliğin işte tuvalet ihtiyacını öğrenmişse tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra yatağa geldiğinde 10-15 dakika bir uykuya hazırlık ve yanında bulunmak. Yanında olduğumuz zaman da yatağa yatarak değil de çocuğu kendi yatağına koyduktan sonra yanına uzanarak değil oturarak bir masal okuduktan sonra iyi geceler deyip odadan çıkmamız gerekiyor. Ama tabii arkamızdan gelecek çocuklar vardır. Yani siz çıkarsınız arkanızdan tekrar gelir. Bunlar 3 yaşında, 4 yaşında, 5, 6 yaşında çok fazla çocuklarımız. 10 yaşına kadar çocukları gördüğüm onu biliyorum ben o noktada. Çünkü çocuk şöyle öğreniyor. Uyku anne babanın yanındadır ya da onlarla beraberdir ya da onlarla aynı odadadır. Ben eğer anne babam yanımda yoksa yalnız ve korkak hissederim kendimi der. Hatta öyle şeyler vardır ki uykuyla ilgili çocuklar işte gece rüya gördüm korktum ya da bir ses geldi korktum karanlıktan korktum diye korkuyu çözebilmek için sanki anne babanın yanında giderse korkusu geçermiş gibi aslında bir noktada yalnız yatmak kavramını istemedikleri için korkuyu kullanabilirler. Anne babalar da bunu ayırt edemedikleri için yani benim korkuyor yani gece hani odasında mı bırakayım gibi kendi yanlarına alarak çocuğun kendi başına kendi odasına ve kendi yatağında kazanması gereken güven duygusunu anne babanın yanında veya anne babanın odasında yatarak o güven duygusunu almayı verdikleri için aslında buradaki güven duygusu yetersiz olduğundan dolayı çocuk daha sonra fiziksel yaş olarak ve zihinsel yaş olarak kendine yeten bir çocuk olması gereken dönemde bunu oluyor ama duygusal anlamda korku ve kaygı onu o çocukluk ve bebeklik dönemine çekiyor. Bu da onun diğer noktalardaki performansını etkileyebiliyor. Tabii çocuklardaki konuyla ilgili bir de yetişkinlere döndüğümüzde yetişkinler çok şey düşünüyorlar. Yani çok kafamızda o kadar çok şey düşünüyoruz ki hayatın durum olan konumlarını bazen problem, bazen sorun olarak algılıyoruz ve hep şöyle düşünüyoruz. Yani bu hayatın içinde işte çocuğunuz varsa çocukla ilgili birçok noktayla karşılaşacaksınız. Bu bir problem değildir, bir durumdur. Ama o noktayı biz sorun olarak gördüğümüzde ve çözemediğimizde maalesef bizim uykularımız kaçmaya başlıyor. Tabii hastalıklarımız oluyor. Onlar bizim uykularımızı kaçırıyor. Sonra çok fazla elektronik eşyalarla meşgul oluyoruz. Uykuya çok yakın zamanlarda televizyon seyrediliyor. Sosyal medyada çok fazla dolaşıyoruz. Ve telefondaki ışık, telefondaki baktığımız ya da televizyondaki nokta kişiyi gece modundan çıkartıp gündüz moduna götürebilir. Çocuklarda zaten gece ve gündüz ayırımı yoktur 4-5 yaşına kadar. O yüzden ışık olduğu ortamlarda çocuklar daha çabuk uyanırlar. O yüzden bizim de yetişkinlikte odamızın karanlık olması, elektronik eşyaların odamızda olmaması, uyku saatinden en az 1-2 saat önce yeme içme ve bu tür elektronik eşyalardan uzak durmak veya izlediğimiz konularda bizim duygu halimizi yükselten mesela çok komik bir şeyle de çok fazla uykuya yarım saat kala meşgul olduğunuzda o sizin beyninizi açar. ve uykuya geçmek biraz daha zorlaşabilir. Tabii çocuklar da uykuda büyüyorlar, onu biliyoruz. Yetişkinler de uykuda zihinsel anlamda dinleniyorlar. Hem de zihinsel anlamda ileride sağlık anlamında birçok unutkanlık gibi veya birçok beyin hastalıkları, birçok yaşlılığa bağlı gibi gözüken ama yaşlılıkta da olmayan hastalıklarımız vardır. Bunlara yakalanmamak için çocuklardaki o uykuda işte bebeklik ve çocukluk dönemi 11 yaşa kadar olan nokta, çocuklar mutlaka en geç 9'da uyuması gerekiyor. En geç 9.30'da uykuya dalmış olması gerekiyor ki beyindeki hormonal noktada beslensin ve çocuk uykuda büyüsün. Yetişkinlerde de olan noktada mutlaka 12'den önce yatmamız gerekiyor ki bizim beyin olarak bizim o sağlıklı şekilde beynin dinlensin. İşte geceleyin belki bu bizim biraz böyle namaz vakitlerinden önce teheccüd vakti dediğimiz daha böyle dini anlamda kıymetli vakitlerimiz vardır. O vakitte kalkıp biraz uyanık kalmak beyindeki salgıları daha da artırdığı için onun çok kıymetli olduğunu biliyoruz. İşte sabahleyin çok erken kalkmak, çok fazla uyumamak, öğlene kadar uykuyu fazla uzatmamak, özellikle gençlerde çok fazla görüyoruz. Gece sabaha kadar bilgisayarla oyunla meşgul olmak, eğer okul yoksa, iş yoksa sanki bu normalmiş gibi olup gündüz de öğlen 1'e 2'ye kadar da uyuma gibi uykuyla ilgili noktada düzeni kendimizin bozduğu bir durum söz konusu olabiliyor. Evet, şimdi sorumuza gelelim. Melika Hanım bize sosyal medya hesaplarından ulaşmış. Üniversite öğrencisi olduğum dönemde evlendim. 4. sınıfta bebeğim oldu. Ancak okulumu bitirdim. KPSS'ye hazırlanmak istiyorum. Ancak 21 aylık oğlumun hakkına da girmekten korkuyorum. Ayrıca nasıl hazırlanacağımı da bilemiyorum. İkinci soru da oğlumun sütten kesmek konusu olacak. Sütten kesmek konusu hangi yöntemi kullanmalıyım? Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi sütten kesmeyi 2 yaşını doldurmadan, yani 24 ay olmadan önce kesmek lazım. Onun için de aslında hazırlanmadan önce bir sütten kesmeyi yapalım. Eski sistemlerde kesmenin bir zararı yok. Azaltarak kesmek var ama bu 2 yaşından önce çocuklarda bırakma dönemi olduğu için çocuklarda sütten kestiğimizde psikolojik anlamda bir yokluk ortaya çıkmaz. Tam tersi çocuk bu ayrılığı daha sağlıklı atlatır ve çocukta dayanma gücü artar. Bunu bir kere psikolojik anlamda şunu çok iyi bilmemiz lazım. Hangi dönemlerde yaptıklarımız insan psikolojisinde bir çöküntüye, bir yokluğa neden olur? Hangileri kişide yokluk oluşturmaz? Bunu ayırt edersek bakış açımız da olur. Mesela bir oyuncak alma konusu anne babalar, ama yani çok yazık hocam, yani işte mahrum bırakmayayım, bir tane daha oyuncak alayım dediğinizde evdeki 10. oyuncağın üzerine 11. oyuncak oluyor. Burada yazık dediğimiz nokta, çocuğa acıdığınız zaman aslında şu noktada acımak lazım. Çocuğu değer bilmemeye, dikkat eksikliği, yani çabuk dikkat dağıtmaya veya çocuğun sabrını geliştirmemeye yönelik birçok negatif bir şey öğretiyorsunuz aslında fazla oyuncak almakla. Ama bunu tabii o kadar idrak edemiyoruz. O yüzden de sütten kesmeyi geleneksel yöntemle, yani çocuğun annelerin babaları eskiden annelerin yaptığı sistemler vardı. Onlarla hemen kesmenin bir zararı yok. Bunu yaptığı zaman da çocukta psikolojik bir nokta yok. Yani işte gündüz biraz emzirmeyi bırakayım, geceleyin diyeyim, düşüreyim gibi çok da buna gerek yok. Aslında anneler ayrılamıyorlar. Çünkü anne onunla tam bir bütünken bebeğini kucağına aldığında karşılıklı bir sevgi doyumu oluyor orada. Anne bunu çok daha ayrılmak istemiyor. Çocuğundan anne de ayrılma duygusu anne için de sıkıntılı olabiliyor psikolojik anlamda. Ama çocuğunu bir birey olarak kabul edecek ve bir ay sonra sütten kesmesine fayda var. Şimdi okulu bitirmiş, KPSS hazırlanmak için çocuğun hakkına girmez. Ama şöyle bir şey var. Çok iyi planlama yapması lazım. Yani uyku saatiyle yemek saatini çocuğun iyi planladığı zaman, ev işlerini de ona göre planladığında günlük 3 saatlik bir çalışmayla bunu başarabilir. Mesela çocuk eğer akşam 9'da uyuyorsa anne 2 saat 11'e kadar çalışabilir. 11'den sonra anne uyur. Sabahleyin de öğlen çocuğu uyuttuğu zaman bir 2 saat, 1,5 saat tekrar çalışırsa yeter. 3 saatlik bir çalışmayla anne istediği performans olmayabilir belki, ama en azından bir gayret içinde olmuş olur, dener kendisini. Şu da var, genellikle çocuklar bu noktalarda çalışan, okuyan anneler hep şöyle sıkıntı çekiyorlar. İşte bir emek harcadık, bir yerlere geldik, hep eve kapandık gibi düşünüyorlar. Ama lütfen, annelik en kutsal meslektir ve sizin çocuğunuzun başka bir annesi yok. Sizin çocuğunuzu yetiştirmeniz asıl bir önemli noktadır. Yani o çocuk sizin yetiştirdiğiniz, dünyayı ve ahiretini siz etkiliyorsunuz. Bu ülkeye, bu vatana bu dünyaya iyi bir insan mı yetiştiriyorsunuz? Bunlar çok önemli. O yüzden de annelik en büyük okuldur. En büyük erdemdir ve annelik noktasında hayatınızda en önemli nokta. Yani bir doktor, bir öğretmen veya bir işletmeci başkası da olabilir orada. Siz daha sonra da olabilirsiniz ama annelik için mümkün olduğu kadar çocuklarımızı 2 yaşına kadar kendimiz büyütelim. 4 yaşından önce de zorunluluğumuz yoksa lütfen okul öncesi kurumlara göndermeyelim çocuklarımızı. Oyun da bizle beraber olsun, resim de bizle beraber olsun ama tabii bir şartla, evde çocuklarımıza vakit ayıralım derken onları teknoloji araçları, telefonlar veya işte tabletler ve televizyonlarla baş başa bırakmamak şartıyla. Bu gerçekten büyük bir vebal olarak düşünüyorum bu noktayı. O yüzden de arkadaşımız hazırlanmaya da başlasın. Bir ay sonra sütten kestikten sonra bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet. Uyku çok dinlendirici bir faaliyetken, gerçekten insana huzur veren ve sabah uyandığınızda yeni bir enerji, bir depo, bir şarjdır uyku. Bu şarjı kolay kolay herkes yaşayamıyor. Öyle çok insan tanıdım ki ben, hiç uyumadan bir hafta 10 gün geçiren, gün içinde biraz dalan insanlar, ilaçlarla uyuyan insanlar veya uyumak için yatağa girdiğinde savaşan insanlar, hani vardır ya, mecazi anlamda kullanırız, koyun saydık diye. Bütün bunlarda o zihinsel anlamda kendimizi rahatlatmak ve uykuya sorunları taşımamak gerekir. Bir de tabii yine dönüyoruz, uyku alışkanlığını iyi kazanmakla alakalı. Gece geç yemek yemek, biraz önce söylediğim gibi teknolojik araçlarla çok fazla uyku saatine yakın meşgul olmak, yattığımız odanın havalandırılmamış olması ve çok aydınlık olması uyku kalitesini bozan noktalardır ve uyku kalitesi bozulduğu zaman da bizim de bu noktada sıkıntı çektiğimizi biliyoruz. Tabii yetişkinlikle çocukluktaki uyku arasındaki fark şu: çocuk uyurken büyür ama yetişkin uyuduğu zaman hayatın kalitesi artar. Ama hep böyle, bunu kendim için de söyleyebilirim, beklersiniz ki işte çocuklar büyüsün, iş hayatınızın yoğunluğu gitsin, ah şöyle bir rahat uyusak diye düşünürsünüz ama belli bir yaşa geldikten sonra da artık vücut alışmıştır ona, uyumak için bile bir çaba harcarsınız. Uyku aslında kendiliğinden gelen ve kendiliğinden vücudun talep ettiği bir ihtiyaçken, maalesef artık biraz daha böyle şimdi kötü haberler, negatif durumlar ve çok fazla karşılaştığımız, işte televizyonda, komşuda, çevrede çok fazla dünyadan haberdarız ve kaygılarımız çok fazla, endişelerimiz çok fazla. Bütün bunlar bizi o kadar tetikliyor ki, bilerek değil yani, bilerek onu alıp da evet yani işte dünyada şu oluyor, bu oluyor diye düşünüyorsunuz ama dünya evimizin içine girdiği için öyle bir hale geldik ki yatarken başka bir dünyayı, başka ülkeyi de düşünebiliyorsunuz. Komşunuzu düşünür gibi, evladınızı düşünür gibi. Ya da hastalıklar çok arttı, hastalıkları düşünüyorsunuz. Veya artık dostluk ve vefa kavramları sıfırlandı. İnsanlar ihanet etmeyi daha çok kullanmaya başladılar. İnsanlardaki değerler azaldı. Bu sefer nasıl böyle bir şey yapabilir diye insanların davranışlarını düşünmeye başlıyorsunuz. Ömür bitiyor diye düşünüyorsunuz. Başka neler yapabilirim diye gayret etmeye çalışıyorsunuz. Bunlara baktığınız zaman gece uykunuzun kaçmaması mümkün değil. O yüzden de gündüz her şeyi düşüneceksek de gündüz, yaşayacaksak da gündüz, yatak odasına taşımamaya beyin olarak karar verdiğinizde bir sorun olmaz. Lütfen ilaçla uykuya geçmeyelim ama birçok bitkisel çaylarımız var. Papatya çayı bizim çok eskiden bildiğimiz, melisadır, oğlotu çaylarıdır. Bunlar bizim için çok dinlendirici noktalardır. İşte hafif bir müzik dinlemek bizi dinlendirir. Belki işte dua okumak, Kur'an-ı Kerim dinlemek bizim uyku konusunda bizi rahatlatan noktalardır. Gerçekten beyin bizim için önemli. Zihin kapasitemizi iyi kullanmak önemli. O yüzden de bu dönemde daha çok hastalıkların arttığı dönemlerde uyku kalitesini belki yetişkinler ne kadar 6 saat ile 8 saat arasında uyuması gerekir. Ama herkesin ihtiyacı farklıdır ama 8'in üzerine çok fazla çıkartmamak lazım. 11-21 arası çocuklar genellikle 8-10 saat uyurlar ama bebekler daha fazla uyuyorlar. Lütfen özellikle ilkokul döneminin sonuna kadar olan çocuklarımızı 9'dan mutlaka saat 9'da uyutalım. Cumartesi pazarı yok uykunun, tatili yok. Sabah da erken kaldıralım. Öğlenci diye öğlene kadar uyutmayalım çocukları. Çünkü beslenme de onunla beraber eşlik eden bir durum. Biraz ortaokulun sonu ve lise dönemindeki çocuklarımız en geç 10.30-11'e doğru uyusunlar. Üniversiteye hazırlanan çocuklar mutlaka 11'de uyusunlar. İşte bir 30'dan sonra da 11-11.30 gibi uyumak lazım ama ben bunu anlatırken size normal hayatı bildiğim için o kadar çok gece 1'lere 2'lere kadar oturuluyor ki bu söylediklerimiz biraz havada kalıyor gibi geliyor. Evet, Safiye Hanım bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşmış. 3 çocuk annesiyim, en küçüğü 3 aylık. Eşim beni defalarca aldattı. Bu nedenle boşanma kararı aldım. Ancak çocukların babasına çok düşkün. Bu durum boşanmak konusu kafamı karıştırıyor. Bana yol gösterirseniz çok mutlu olurum. Tabii şimdi bunun birçok nedeni vardır boşanmayla ilgili noktada ama defalarca aldattı dediğinize göre ve şu anda bir 3 aylık bebeği olduğuna göre Safiye Hanım'ın demek ki burada diğer aldatmalardan sonra bile evliliği devam ettirmiş. Yani aslında Safiye Hanım evlilikle ilgili bu aldatma konusunu bu zamana kadar sindirmiş ama beklemiş ki tekrar düzelsin diye. O yüzden de defalarca aldatmış ve 3 tane çocuk da olduğuna göre, yani beyefendiyle de hayatına bir ayrılık koymadığına göre, şimdi aldığı boşanma kararı da çok bir sonuç getirmez gibi düşünüyorum. Çünkü boşandığı zaman 3 tane çocukla ilgilenmek, 3 aylık bebek var, diğer 2 tane çocukla ilgilenmek ve hayatının yaşı kaçtır bilmiyorum hanımefendinin ama genç bir yaşta sadece bu 3 çocuğun sorumluluğunu almak çok da doğru gibi gelmiyor. Ama şunu yapmak lazım. Bunu aldatma noktasında şunu lütfen bir kenara yazalım. Aldatma özellikle erkekler için ahlakı zafiyettir. Kadının alakası yoktur. Neden yoktur? Çünkü evlilikte sorunlarımız olur tabii ki. Yani eşinizin çok konuşması olabilir. Bir hanımefendiler olarak çok konuşabilirler. Çok fazla bir şey istiyor olabilirler. İşte duygusal olarak ilgiye ihtiyaçları vardır. Kendilerine çok iyi bakmıyor olabilirler. Veya evlilikte farklı maddi sorunlar olabilir. Ailevi sorunlar olabilir. Bu sorunları oturup konuşursunuz. Dersiniz ki yani bu evlilik yürümüyor. Bunu bitirelim der sonra hayatınıza devam edersiniz. Ama evliliğinizde sorununuz varmış gibi düşünüp veya gerçekten de varsa ama bunun üzerine ikinci bir sorunu eklemek anlamında evdeki sorunu bırakıp da bir erkek olarak başka bir kadına gitmek o evinizdeki eşinize yaptığınız değersizlik değil, kendinize yaptığınız değersizliktir. Yani aldatma erkeklerin ahlaki zafiyetleridir. Nedir? Yani erkek kendini kontrol edemiyor, iradesini kullanamıyor. Neden kullanamıyor? Orada bir zaaf var. Yani çikolatayı çocuğun önüne koyduğunuz gibi düşünün. Yani çocuk orada onu yeme ihtiyacı hissediyor. İşte burada o bir ahlaki değerdir. İnsanın çizgileri, sınırları vardır. Eşinize saygıdan, kendinize saygıdan, ahlaki değerlerden, çocuklarınızdan, anne baba olduğunuz için aldatmazsınız. İnançlı olduğunuz için aldatmazsınız. Hukuk olarak doğru bulmadığınız için aldatmazsınız. Çünkü burada kadınlar kendilerini değersiz hissedip acaba kendime bakmıyor mu fiziksel anlamda? Acaba eşim beni beğenmedi, başka kadın niye beğendi diye kadın bu sefer birçok sıkıntı yaşıyor. Sonra da kadında vesvese kaygı başlıyor. Bu sefer de evde ciddi anlamda problem oluyor ve zaten ondan sonra da boşanmaya gidiyor. Yani bir insan evlenmiş ve bebek sahibi olmuşsa ve boşanmayı gerektirecek de başka bir problem yoksa evlilikle ilgili aldatıyorsa aslında o beyefendi evden kovmak gerekiyor diye düşünüyorum ama tabii şimdi çocuklara nasıl söyleyecek, ne hesap verecek çocuklar, o da ayrı bir nokta. O yüzden de ahlakımızı düzeltmemiz lazım. Ahlak yani kendimizi düzeltmemiz lazım ama tabii toplumda da şuna bir bakın. Yani bir kadının yerine başka bir kadını koyduğu zaman erkek başka bir kadını bulabiliyor. Ahlakı zafiyet çok arttı. Değerler yargısı değişmeye başladı. Onun için de aldatan eşinize özellikle Safiye Hanım için oturup karşınıza alıp sen aslında çok ahlakı sağlam bir adam değilsin. Senden boşanmamda bir faydası yok. Yani kendini düzelt demesi lazım. Siz kendinizi düzeltmeyin. Bu söylediklerim çok erkeklerin hoşuna gitmeyecek ama bilimseli bu. maalesef. O yüzden de ama tekrar söylüyorum, yani evliliği devam ettirmek gibi bir zorunluluğunuz yoktur erkek veya kadın. Gerekçeniz vardır, boşanırsınız, sonra istediğiniz şekilde yolunuza devam edersiniz. İster başka bir kadına, isterseniz hiç evlenmeden devam edebilirsiniz. Ama eşiniz evdeyken, çocuklar varken başka bir hayatı tercih etmek sizin sağlıklı olmadığınızı gösteriyor. Evet, o yüzden de Safiye Hanım'a çok da boşanmayı önermiyorum. Çünkü o çocukların yükümlülüğünü tek başına taşımak da doğru değil. Tam tersine eşine yüklemeli bu sorumlulukları ve eşine ahlakını düzelt demesi lazım. Ahlak kavramı o da çocuklukta öğretiliyor. Değerler yargısı öğretiliyor. Biz yerde bir şey bulsanız derlerdi ki sakın alma, orada dursun derlerdi ki kim düşürdüyse gelir alır derlerdi o noktada. İşte devletin malı, devletin kağıdı, devletin kalemini kullanırken aman onun dışında kullanmayın çünkü o devlete aittir, o da 70 milyon hakkı var denirdi bize. Komşunun bahçesinden izinsiz bir meyve almayın denirdi. Şimdi bunlar sanki normal olmuş gibi gözüküyor ama ne kadar normal olursa olsun bunları yaşamamız ölçüm mekanizmalarına göre baktığınız zaman anormal. Yani hukuken baktığınızda suçlusuz, dinen baktığınızda ceza gerektiren noktalarınız var. Etik olarak, toplumsal ahlak olarak baktığınızda doğru değil. O yüzden de biz uyku konusu da bir ahlaki değerlerle alakalıdır. Çocuklar kendi yataklarında yatmalı. Anne babanın yatağında yatmamalı. Anne babanın olsun çocuklar kapıyı vurarak girmeli. Bunlar uyku eğitimindeki bir edebin de özelliğidir. İşte evde yatma saatleri belli olmalı. Çocuklar kaçta kalkacak belli olmalı. Bunlar hep bilinçli ve eğitimli ailelerin bilmesi gereken noktalar. İnşallah biz de bunları sizlerle paylaşarak destek olmaya gayret edeceğiz. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya inşallah başka bir konuda yine sizlerle bu zamanı ve bu konuları konuşmak ve paylaşmak ümidiyle bu haftalık hoşça kalın.
Destek attı.